Aşk, bir nefes gibi var olmak üzerine. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Trakya Üniversitesi öğrencisi Sena Pelin Yavuz. Bugün Wilhelm Schmid'in Aşk kitabından yola çıkarak aşkın doğasını, onun zaman içindeki değişimini ve sürdürülebilir olup olmadığını konuşacağız. Aşkın doğası gereği tanımsız ve sınırları belirsiz olması onu bir bilmeceye dönüştürüyor. Schmid de bunu fark etmiş olacak ki kitabına şu soruyla başlıyor. Birisi bana aşkı açıklayabilir mi? Peki gerçekten açıklayabilir mi? Ya da şöyle soralım. Aşkın tek bir tanımı olabilir mi? Bazıları aşkı bir alev gibi görür. Aniden parlar, içini ısıtır ama kontrol edilmezse her şeyi yakıp kül edebilir. Bazıları içinse aşk bir zehir gibidir. Sürekli akar, yön değiştirir ama hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Schmid, aşkın yalnızca bir duygu olmadığını, aynı zamanda bir bilinç meselesi olduğunu söyler. Ona göre aşk, yalnızca hissetmekten ibaret değildir. Aynı zamanda düşünmek, sorgulamak ve bazen mücadele etmektir. Wilhelm Schmid ve aşk üzerine düşünmek. Wilhelm Schmid, felsefeyi günlük hayata taşıyan Alman bir düşünür. Yaşamın anlamı, mutluluk ve dostluk gibi konuların yanı sıra aşkı da bir felsefi mesele olarak ele alıyor. Aşk kitabında bir duygunun yalnızca romantik bir heyecan olmadığını, aynı zamanda bilinçli bir çaba, değişim ve bazen de mücadele gerektiğini savunuyor. Schmid'e göre aşk sadece tutku ve mutluluktan ibaret değildir. İçinde özlem, kaygı, mesafe ve bireysel alan ihtiyacı da barındırır. Sürekli iç içe yaşandığında boğulabilir ama fazla uzaklaşıldığında da yok olabilir. Tıpkı nefes almak gibi. İçine çekmek kadar bırakmak da gerekir. Aşk kitabı, aşkı idealize eden romantik anlayışa meydan okuyor ve onu sürdürülebilir kılmanın yollarını sorguluyor. Schmid, aşkın mutlak bir sahiplik değil, bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor. Ve bu yolculuk yalnızca hissetmekle değil, düşünmekle de anlam kazanıyor. Aşk, kehanet mi, yanılgı mı? İki insan neden bir araya gelir? Ve neden tam da onlar? Bu soru cevabı hiçbir zaman tam olarak bilinemeyecek bir sır gibi kalır. Acaba kaderin ince ince işlediği, görünmez iplerin ördüğü, hikmetli bir kehanet midir bu? Yoksa sadece tesadüflerin oyununa gelmiş, yanlış anlamaların büyüttüğü bir yanılgı mı? Belki de aşk dediğimiz şey her ikisini de içinde barındırır. İlk karşılaşmada bir bakışın içimize bıraktığı o titreşim, bir şeylerin çoktan belirlenmiş olduğuna dair sezgisel bir his uyandırabilir. O an sanki evren iki yabancıyı bir araya getirmek için gizli anlaşma yapmış gibidir. Ama sonra zaman geçtikçe başlangıçta büyülü olan birçok şeyin aslında bir yanlış anlama, bir idealize etme, hatta bir boşluğu doldurma çabası olduğu ortaya çıkar. Peki bu fark ediliş aşkın sona ermesi anlamına mı gelir? Yoksa aşk bu yanılgının içinden sıyrılıp kişinin karşısındakini olduğu gibi görebildiğine mi başlar? Belki de asıl mucize iki insanın yan yana gelmesi değil, birbirlerini oldukları gibi görmelerine rağmen kalmayı seçmeleridir. İşte o zaman kehanet de yanlış anlamada anlamını yitirir ve geriye yalnızca karşılıklı bir karar kalır. Onu ilk gördüğümde hep tanıyormuşum gibi hissettim. Bu his aşkın en büyüleyici yanılgılarından biri mi, yoksa ruhların önceden tanıştığına dair sezgisel bir kehanet mi? Bazen birileriyle karşılaştığımızda zihnimiz onu ilk kez görse de kalbimize bir aşinalık uyanır. Sanki yıllardır içimizde bir yeri vardı da biz sadece hatırlamayı unutmuştuk. Bu his kaderin küçük bir fısıltısı mı, yoksa beynimizin anlam veremediği çekimi romantikleştirme çabası mı? Belki de aşk tanıdık olanı yeniden keşfetme serüvenidir. İlk bakışta her şey tanıdık gelir. Ama zamanla sevdiğimiz insanı gerçekte kim olduğunu görmek zorunda kalırız. İşte o an aşkın büyüsü ya gerçek bir bağlılığa dönüşür ya da yanılsamalar dağılır. Peki ya gerçekten daha önce tanıdıysak? Belki de aşk sadece bu hayata değil, zamansız bir aşinalığın yankısına da dayanıyordur. Aşkın renkleri. Hangi renkte seviyorsun? Aşkı bir resim gibi düşündüğümüzde onun tek bir renkten oluşmadığını görürüz. Belki de aşk her insan için farklı renklere bürünür. Kırmızı aşkın ilk halidir. O yoğun, tutkulu, yakıcı duygu. Parmak uçlarının birbirine değdiği an, kalbin kontrolsüzce çarpışı, dünyadaki her şeyin önemini kaybettiği o baş döndürücü his. Kimide göre bu, aşkın en çok bilinen ama en az sürdürülebilir halidir. Çünkü hiçbir ateş sonsuza kadar yanmaz. Ama aşk sadece kırmızı değildir. Mavi, aşkın derin ama biraz hüzünlü yanıdır. Mesafelerin, özlemin ve bazen de kaybetme korkusunun rengi. Sevdiğin kişi yanında olsa da onu her zaman anlayamayacağının, her zaman ulaşamayacağının farkına varırsın. Şimdi aşkın içinde daima bir miktar mesafe olması gerektiğini söyler. Çok yakın olmak bazen aşkı boğabilir. Bu yüzden aşkın içinde biraz mavi olmalıdır. Yeşil, aşkın olgunlaşmış halidir. İlk heyecan yerini güvene, sadakate ve birlikte büyümeye bırakır. Yeşil aşk artık büyük patlamalara ihtiyaç duymaz. Çünkü köklenmiştir. Kimide göre aşkın sürdürülebilir olması için iki kişinin de kendilerini ayrı bir birey olarak gerçekleştirebilmeleri gerekir. Eğer bir aşk iki insanın birbirini tüketmesine yol açıyorsa, o aşk büyümek yerine solmaya mahkumdur. Ve tabii ki aşkın içinde siyah da var. Hayal kırıklıkları, kıskançlıklar, yanlış anlaşılmalar. Kimi zaman bir aşkın içinde en büyük tehlike o aşkın içinde kaybolmaktır. Kendini unutmak, tamamen bir başkası olmak ve sonunda kendi varlığını yitirmek. Şimdi'ye göre aşk bizi kendimize yaklaştırmalı, bizden uzaklaştırmamalıdır. Eğer bir ilişkide kendimizi kaybediyorsak, o aşk bir noktada bizi de kaybedebilir. Aşkın gölge yanları. Aşk denilince akla önce güzel duygular gelir. Tutku, huzur, heyecan, güven. Ama Wilhelm Schmid'in de söylediği gibi, aşk sadece iyi duygulardan ibaret değildir. Onun içinde keyifsizlik de vardır, güvensizlik de. Kimi zaman haset, kimi zaman kıskançlık, kimi zaman da öfke. Ve bazen aşkın içinde nefreti bile bulabiliriz. Sevdiğimiz kişiye duyduğumuz yoğun hisler sadece sevgiyle mi sınırlıdır? Yoksa bazen bizi huzursuz eden, korkutan, hatta hırpalayan duygular da bu sevginin bir parçası mıdır? Aşk bir ruh hali gibi gelip geçen bir şey değildir. O, insanın en derin taraflarını açığa çıkaran bir aynadır. Bazen bu aynada güzel şeyler görürüz. Bazen ise yüzleşmek istemediğimiz gölgelerimizi. Kıskançlık mesela. Seven insan kıskanır deriz. Ama kıskançlık bazen sevginin değil, kaybetme korkusunun bir yansımasıdır. Sahip olma isteğinin, eksiklik hissinin, belki de kişinin kendi içindeki güvensizliğinin bir iz düşümüdür. Peki kıskançlık olmadan aşk olur mu? Schmid'e göre önemli olan kıskanıp kıskanmamak değil, bu duyguyu nasıl yaşadığımızdır. Kıskançlık ilişkiyi zehirleyebilir de, onu daha gerçek bir hale getirebilir de. Ya öfke? Aşkta öfkeye yer var mıdır? Sevmek, bazen karşı tarafa sınırlarını zorlamak, kendini kabul ettirmeye çalışmak, beklentilerinin karşılanmadığını hissettiğinde kırılmak, sinirlenmek değil midir? Bir insanı seviyorsan, onun seni nasıl sevdiği de önemli hale gelir. Ve bazen istediğin gibi sevilmemek de öfkeye dönüşebilir. En ilginci belki de nefret ile aşk arasındaki o ince çizgidir. Bir zamanlar delicesine sevdiğimiz birine günün birinde aynı şiddette nefret duyabilir miyiz? Ya da tam tersi, nefretle bakılan biri içimizde hiç beklenmedik bir aşka dönüşebilir mi? Schmid, nefretin de aşkla akraba olduğunu söyler. Her ikisi de yoğun duygulardır. Her ikisi de insanın içini sarsar. Her ikisi de bir şekilde bağ kurar. Kimi aşklar nefretin içinden doğar. Önce tahammül edemediğimiz biri bir gün ansızın kalbimize dokunabilir. Aşk, tüm bu zıt duyguların iç içe geçtiği bir labirenttir. Sadece mutlu, huzurlu, eksiksiz bir aşk yoktur. Çünkü insanın kendisi de sadece mutlu, huzurlu ve eksiksiz değildir. Aşkı yaşarken kendi iç dünyamızın tüm renklerini de ona yansıtırız. Kimi zaman ışıl ışıl, kimi zaman ise gölgeli. Belki de aşkı gerçekten anlayabilmek, yalnızca güzel taraflarını değil, zorlayıcı yanlarını da kabul etmekten geçiyor. Çünkü aşk sadece huzurun değil, kaosun da içinde büyüyebildiği bir duygudur. Terk edilmek, aşkın karanlık uçurumu. Aşk bazen büyütür, bazen de tüketir. Ve en çok da terk edildiğimizde onun en sert yüzüyle karşılaşırız. Terk edilmek yalnızca birinin hayatımızdan çekip gitmesi değildir. Aynı zamanda alıştığımız sıcaklığın yerine bir anda keskin bir soğuğun almasıdır. Önceden bizimle birlikte atan bir kalbin artık başkasına çarpması, bizim için söylenen sözlerin artık başka birine fısıldanmasıdır. Wilhelm Schmidt'e göre aşk daima iki kişiyle var olur. Ama terk edilmek insanı tek başına bir yolculuğa zorlar. O yolculuk ise hiç kolay değildir. Çünkü insan sadece sevdiği kişiyi değil, o kişiyle birlikte kendini de kaybetmiş gibi hisseder. Ona yöneltilen bakışları, onun gülümsemesini, onun sesiyle yankılanan kelimeleri kaybeder. Ve belki de en zoru, onun varlığıyla anlam kazanan kendini kaybetmektir. Aşkın içindeki en büyük sınavlardan biri, terk edilmişlikle yüzleşmektir. Bir zamanlar vazgeçilmez olduğunu sanan insan, bir gün yerinin aslında doldurulabilir olduğunu fark ettiğinde, dünya bambaşka bir yer olur. Güvensizlik, öfke, içerleme, hüzün ve bazen de kendine duyulan kızgınlık. Terk edilmek yalnızca bir kayıp değil, aynı zamanda bir kendine dönüş sürecidir. Çünkü insan en çok yalnız kaldığında kendisiyle gerçekten yüzleşir. Ama Schmidt'e göre terk edilmişlik son değil, yeni bir başlangıçtır. Çünkü aşkın kaybı aynı zamanda yeniden inşa etme şansı verir. İçimizde boşalan yerleri doldurmak için artık kendi ellerimizi kullanmamız gerektiğini hatırlatır. Terk edilmek aşkın bittiğini değil, onun başka bir şekle büründüğünü gösterir. Ve belki de insan en çok terk edildiğinde aşkı gerçekten anlamaya başlar. Duygular içinde yüzmek, duygularda boğulmak. Aşk bir deniz gibi. Kimi zaman dalgalarıyla sarar, terinletir, içinde yüzülmenin hafifliğiyle huzur verir. Ama bazen de derinleşir. Seni içine çeker, nefessiz bırakır. Schmidt'e göre aşk, yalnızca hissetmekle değil, aynı zamanda o hislerin içinde nasıl var olacağını bilmekle ilgilidir. Bir aşkın içinde yüzmek, ona kapılmak ama kendini kaybetmemektir. Sevdiğin insanın yanında olmanın huzurunu yaşamak ama yine de kendi kıyılarının farkında olmaktır. Fakat aşkın her zaman hafif bir esinti gibi olmayacağını, bazen fırtınaya dönüşeceğini bilmek gerekir. İşte burada aşkın içinde yüzmekle duygularda boğulmak arasındaki fark ortaya çıkar. Eğer bir aşk seni sen olmaktan çıkarıyorsa, seni içine çekip nefessiz bırakıyorsa, Schmidt'e göre artık aşk olmaktan çıkmış, bir bağımlılığa dönüşmüştür. Çünkü aşk nefes almayı da bilmeli. Sevmek kadar bırakabilmeyi de öğrenmelidir. Sürekli iç içe, sürekli birbirine bağlı kalmak, tıpkı bir dalganın altında kalmak gibi seni boğabilir. Oysa aşkın içinde biraz mesafe, biraz bireysellik olduğunda o sevgiye yeniden nefes verebiliriz. Sevdiğin kişinin varlığı seni özgürleştiriyorsa bu aşkın içinde yüzüyorsundur. Ama eğer onun varlığı olmadan kendini eksik, kaybolmuş hissediyorsan o zaman duygularda boğuluyorsundur. Schmidt, aşkı sürdürebilmek için dengeyi korumak gerektiğini söyler. Ne tamamen bağımsız, ne de tamamen bağımlı. Tıpkı denizin üzerine kalabilmek için hem suya uyum sağlamak hem de kendi hareketlerini kontrol etmek gibi. Aşk, içinde kaybolmak için değil, kendini daha derinden bulmak içindir. Eğer aşk seni yok ediyorsa, o aşk değil, yalnızca duygularının içinde kaybolmaktır. Aşk neden zordur? Schmidt'e göre aşkın en büyük yanılgılarından biri, onun sürekli mutlu ve huzurlu bir duygu olması gerektiği fikridir. Oysa aşk, insanın kendi içinde bile tam olarak çözemediği bir duygular yumağıdır. Kendi ruhumuzun iniş çıkışlarını düşünelim. Bazen neşeli, bazen huzurlu, bazen kırılgan, bazen de öfkeli oluruz. Peki, aşk neden yalnızca güzel duygular barındırsın? Schmidt, aşkın nefes almak gibi olması gerektiğini söylüyor. Düşünün, sürekli içimize hava çekersek ne olur? Bir süre sonra boğulmaya başlarız. Çünkü nefes almak kadar nefes vermek de önemlidir. İşte aşk da böyle. Eğer iki kişi sürekli iç içe, sürekli birbirine yapışık yaşarsa bir noktada boğulurlar. Bu yüzden bazen uzaklaşmak, yalnız kalmak, kendi içine dönmek gerekir. Aşk yalnızca yan yana durmak değildir. Bazen de uzak olup yine de birbirini hissedebilmektir. Schmidt, aşkın içinde mutlaka bir bireyselliğin korunması gerektiğini savunur. Eğer iki insan tamamen birbirine karışırsa, ortada aşkı yaşayacak bireyler kalmaz. Aşık olmaktan daha zoru, aşkı sürdürebilmek. İlk heyecan her zaman büyüleyicidir. Bir bakış, bir dokunuş, bir kelime bile insanın içindeki dünyayı alt üst edebilir. Ama aşk bir maraton gibidir. Kısa süreli koşular yapabilirsin ama uzun mesafeyi tamamlamak istiyorsan nefesini ayarlaman gerekir. Schmidt'e göre aşkı sürdürebilmek için iki insanın da bilinçli bir çaba göstermesi gerekir. Aşk bazen zorlu bir bahçe gibidir. Sulamak, budamak, ilgilenmek zorundasın. Ama bazı aşklar da vardır ki toprağı ne kadar sularsan sula, çiçek açmaz. İşte o zaman anlamak gerekir ki her aşk sonsuza kadar sürecek diye bir kural yoktur. Bazen bir aşk yalnızca bir an için vardır. Bir mevsim gibi, bir şarkı gibi, bir anı gibi. Ve bazen onu bırakmak gerekir. Schmidt, aşkı sürdürmenin bazen onu serbest bırakmak anlamına geldiğini söyler. Çünkü zorla ayakta tutulan bir aşk sonunda iki kişiyi de yorar. Sevmeyi öğrenmek. Bir aşk okulu olsa müfredatında neler olabilirdi? Sevmek bir sanat olsaydı ve bunu öğrenmek için bir okul olsaydı müfredatında neler olurdu? Wilhelm Schmidt'in felsefi yaklaşımından ilham alarak aşkı sadece hissetmek değil, anlamak ve öğrenmek gereken bir süreç olarak düşünelim. Bu okulun ilk dersinde aşkın ne olduğu ve ne olmadığı ele alınırdı. Aşkın sadece mutluluk ve tutku değil, aynı zamanda kaygı, kıskançlık, özlem ve bazen öfke gibi zıt duygularla iç içe olduğu anlatılırdı. Çünkü aşk yalnızca güzel duyguların değil, zorlayıcı olanların da bir toplamıdır. İkinci derste sevmeye başlamadan önce kişinin kendisini sevmesi gerektiği öğretilirdi. Aşkta öz saygının, sınır koruyabilmenin ve bireyselliği korumanın önemi vurgulanırdı. Kendi iç huzurunu bulmadan sağlıklı bir aşk yaşamanın mümkün olmadığı anlatılırdı. Ardından aşkın içinde nefes alabilmenin gerektiği üzerinde durulurdu. Sürekli iç içe geçen, bağımlılığa dönüşen bir aşkın insanı nasıl boğabileceği, oysa özgürlüğün ve bireyselliğin de aşkı besleyen unsurlar olduğu öğretilirdi. Bir diğer önemli ders iletişim sanatını öğrenmek olurdu. Aşkta beklentileri ifade edebilmenin, yanlış anlaşılmaları çözebilmenin ve sevgi dilini keşfetmenin ilişkileri nasıl güçlendirdiği anlatılırdı. Çünkü aşk yalnızca hissetmek değil, paylaşmak ve doğru şekilde anlatabilmekle de ilgilidir. Ve tabii ki aşkın en zorlayıcı yönlerinden biri olan kayıp ve terk edilme de bu okulda işlenirdi. Aşkın her zaman sonsuz olmadığını, ayrılığın da bazen kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, ancak bunun bir son değil, bir dönüşüm olduğunu anlamak öğretilirdi. Son olarak aşk zaman içindeki evrim üzerine düşünülürdü. İlk heyecanın zamanla yerini derin bir bağa bırakabileceği, sevginin yalnızca tutkuya değil, sabır ve şefkate de dayalı olduğu anlatılırdı. Aşkın bir yolculuk olduğu ve bu yolculukta sürekli öğrenmek gerektiği vurgulanırdı. Eğer aşk bir okul olsaydı, belki de en büyük ders şunu kabul etmek olurdu. Sevmek, hiçbir zaman tamamlanmayan, hep gelişen bir süreçtir. Aşk yalnızca duygulardan oluşmaz. Aşk aynı zamanda bir karardır. Aşk sadece hislerin rüzgarına kapılmak değildir. O aynı zamanda bir karardır. İlk kıvılcımı tutku, heyecan ve özlem ateşleyebilir. Ancak bu ateşin harlı kalması sadece duyguların insafına bırakıldığında imkansızdır. Çünkü duygular gelir ve geçer, değişir, dönüşür. İnsan bir an gökyüzünde süzülürken bir sonraki an derin bir boşluğa düşebilir. Peki, aşkın varlığını yalnızca duygulara bağlarsak en ufak bir sarsıntıda onun dağılmasına nasıl engel olabiliriz? Aşk bir bağ kurma isteğidir ama bundan da öte bir seçimdir. Kimi zaman tutkuyla yanmak, kimi zaman yorgun ama kararlı bir şekilde el ele yürümektir. Aşk birini her gün yeniden seçmektir. Onun kusurlarına rağmen, anlaşmazlıklara rağmen, belki zaman içindeki şüphelere rağmen. Sevdiğin kişinin senin duygularını her an doruklarda tutmasını beklemek, aşkı yanlış anlamaktır. Çünkü aşk yalnızca iyi hissettiren bir şey değildir. Bazen huzursuzluk, bazen hayal kırıklığı, bazen ise kendini kaybetme korkusudur. Fakat işte tam da bu noktada karar devreye girer. Sevdiğin insana, sırf o an ona karşı hislerin değişti diye sırtını dönebilir misin? Yoksa onun yanında kalmayı, duyguların dalgalanmasına rağmen elini bırakmamayı seçebilir misin? Gerçek aşk yalnızca hissetmekle değil, bilinçli bir şekilde kalmak ile mümkündür. Çünkü aşkı sürdüren şey yalnızca duygular değil, o duyguların üzerine inşa edilen iradedir. Sonuç: aşk bir nefes gibi. Şimdi sorduğu soruya geri dönelim. Birisi bana aşkı açıklayabilir mi? Belki aşkı tam olarak açıklamak mümkün değil. Çünkü aşk yalnızca bir duygu değil, bir süreç, bir değişim, bir yolculuk. Ve bu yolculuk herkes için farklı. Ama şunu söyleyebiliriz. Aşk tıpkı nefes almak gibi bir şeydir. İçine çekersin, içinde hissedersin ve zamanı geldiğinde bırakmak zorunda kalırsın. Ama bıraktığında bile o nefesin bir parçası içinde kalır. Ve belki de aşk tam da bu yüzden bu kadar değerlidir. Çünkü hiçbir zaman tam anlamıyla sahip olamayız ona. Nefes alamayan aşk, boğulmanın eşiğinde. Aşk bir sarmaşık gibi sarmalı mı insanı, yoksa bir rüzgar gibi esip serinletmeli mi? William Schmid'e göre aşk, nefes alıp vermeyi bilmelidir. Sürekli içine çektiğin bir nefes gibi yaşandığında sonunda seni boğar. Çünkü aşk yalnızca yan yana olmak değil, bazen ayrı kalmayı da bilmeli, sadece tutkulu yakınlıkları değil, sağlıklı mesafeleri de barındırmalıdır. Ama ya aşk nefes alamaz hale gelirse? Birbirine sürekli yapışık, her an dip dibe, her duyguya birlikte kapılan bir aşk. Kulağa romantik gelse de bu bir süre sonra iki kişiyi de tüketmeye başlar. Çünkü insan kendisi içinde yaşamalıdır. Eğer aşk bireyselliği yutuyorsa, eğer iki insanın sınırlarını belirsizleştirip onları tek bir kişiye dönüştürüyorsa, orada aşk değil bir bağımlılık doğar. Nefes alamayan aşk kıskançlıkla, kontrolle, sürekli ilgi talebiyle şekillenir. Sevdiğinin varlığı kadar yokluğu da kaygı yaratır. Onu yalnız kalma ihtiyacı bile tehdit gibi algılanır. Oysa aşk bir deniz gibi olmalıdır. Bazen dalgalı, bazen durgun ama daima içinde bir akış barındıran. Sürekli iç içe yaşayan, bireyselliğe izin vermeyen bir aşk ise durgun bir suya dönüşür. Nefes alacak hiçbir boşluk kalmaz. Schmid'in felsefesine göre aşkı sürdürebilmek için bazen geri çekilmeyi bilmek gerekir. Bırak ki özlem doğsun, bırak ki mesafe anlam katsın. Çünkü aşk nefessiz kaldığında ölüme mahkumdur. Sevdiğini gerçekten seven biri onun yanında olduğu kadar kendi başına da var olabilmesini ister. Eğer aşk ancak böyle yaşanırsa gerçekten nefes alabilir. Güç ve intikam arasındaki ince çizgi. Şayet birisi yaralanmış ve acıya gark olmuş ise altın kuralın yardımı dokunabilir. Roller değişecek olsa, onun sana nasıl davranmasını istersen sen de ona öyle davran. Çünkü hemen yarın gerçekten roller değişebilir. Bugün kendimle ilgili bir suçun varlığını görüyor olayım olmayayım, herhangi bir biçimde benle bir ilintisi varsa eğer, olmuş olanın sorumluluğunu üstlenebilirim. Sadece bir anlığına değil, çabamın ciddiyetini kanıtlayana dek telafisi için çaba gösterebilirim. İşte o zaman öteki kolayca beni affetmeye hazır hale gelecektir. Yeter ki olmuş olan biraz olsun affedilebilir görünsün ona. Ötekinin incitmiş olduğu bensem şayet, belki intikam düşünmeye meylederim ama ilişkide hoşnutluk sağlayacak olan daha ziyade müsemmadır. Öteki pişmanlığını bil fiil belli eder. Onun zaaflarım ve kusurlarımla ilgili müsemmasına ne kadar ihtiyaç duyduğumda benim kafama dank ederse müsemma göstermek daha kolay olur. Bazen de sadakat meselesi çıkar bu arada. Güç meselesi burada intikamla müsemma arasındaki ince çizgide belirir. İnsan gücünü intikam almak için mi yoksa affetmek için mi kullanacağını seçerken aslında aşkın en büyük sınavlarından birini verir. Kimi zaman güç karşı tarafın da düşmesini izlemek gibi cezbedici bir hisse dönüşebilir. Ama asıl aşk intikamdan feragat edebilmekle ve müsamaha gösterebilmektedir. Çünkü gerçek sadakat yalnızca ihanetle değil, affetmenin ve yeniden inşa etmenin sınandığı anlarda ortaya çıkar. Bu yüzden Schmid'in yaklaşımına göre aşk yalnızca tutkuların değil, aynı zamanda seçimlerin de toplamıdır. İnsan sevdiklerini cezalandırarak mı, yoksa onlarla birlikte iyileşerek mi güç kazanacağını seçmek zorundadır. Ve belki de en büyük güç, yıkmakla değil, tamir etmekte saklıdır. Sadakat, kıskançlık ve aşkın kırılgan dengesi. Sadakat, yalnızca ötekine verilmiş bir söz mü, yoksa insanın kendi benliğine olan sadakatiyle mi anlam kazanır? Wilhelm Schmidt, sadakatin sağlam bir zemine oturabilmesi için insanın önce kendisine sadık olması gerektiğini söyler. Bir ilişkide sadakat, yalnızca kurallara bağlı kalmaktan ibaret değildir. Bireyin kendi değerlerine, hayat görüşüne ve özüne sahip çıkmasıyla mümkün olur. Bu noktada herkesin kendisine sorması gereken sorular vardır. Hangi değerler benim için vazgeçilmezdir? Bir ilişki içinde olduğumda özgürlüğüm mü daha önemli yoksa bağlılığım mı? Eğer özgürlük öncelikli ise bu ilişkiyi sorgulamak gerekir. Özgürlüğümüzle ilişki arasında bir çatışma yaşandığında neyi feda edebiliriz? Ya da ilişkinin devamı için ötekine ne kadar taviz verebiliriz? İçsel huzursuzluk sadakatten çok kıskançlıkla kendini gösterir. Kıskançlık çoğu zaman sadece bir sadakatsizlik ihtimalinden değil, kişinin kendi benliğiyle olan güvensiz ilişkisinden de doğar. Kıskanç kişi kendine dair güvensizliğini aşmak için ötekine muhtaçtır. Sürekli sevildiğini duymak, sevgisini kanıtlayan işaretler almak ister. Bu ihtiyacı karşılamak için ötekini sürekli sevgisini beyan etmeye zorlar. Hatta bazen farkında olmadan onu boğar. Oysa kıskançlık, aşkın doğrudan bir kanıtı değil, çoğu zaman kaybetme korkusunun ve öz değere bir tereddütün bir yansımasıdır. Ancak kıskançlık her zaman yıkıcı olmak zorunda değildir. Eğer bir temele dayanıyorsa, o zaman geriye aşk için mücadele etmek kalır. Ama bu mücadele, baskı kurarak ya da karşı tarafı zorlayarak değil, aşkı yeniden canlandırarak yapılmalıdır. Seneca'nın dediği gibi, sevilmek istiyorsan sev. Sevgi, her insanın arzusu ve varoluşsal bir enerji kaynağıdır. Ama herkesin sevmeye cesareti var mıdır? Çünkü sevmek, yalnızca almak değil, aynı zamanda verme sorumluluğunu da üstlenmektir. Ve asıl cesaret, sevdiğin halde sevilmeme ihtimalini göze alabilmektir. Ben Sena Pelin Yavuz. Sevgiyle, aşkla kalın. Ve unutmayın, aşkı anlamaya çalışmak bile bir tür aşktır.